Ayrım 16. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 239. Bazen yaşamın akışını etkileyecek rastlantılar üst üste gelir. Bir hafta sonra firmanın kültür sponsorluğu bölümünden verilen randevuya gittiğimde başka bir sürprizle karşılaşacaktım. Kendini kültür alanının hakimi, bilmediği konuların uzmanı sanan ukala birine dert anlatacağım sıkıntısı içinde beklerken, yönetim kurulu başkanının odasına buyur edilmem, o anda iyi mi, kötü mü olduğuna karar veremediğim beklenmedik bir durumdu. Sekreter, sizi bir dakika bekleteceğim efendim, özür dilerim, başkanın misafiri hemen ayrılıyor dediğinde içimden, bu iş herhalde yattı, yönetim kurulu başkanı beni başından savacak diye geçiriyordum. Adam ben yaşlardaydı, esmerdi, yapılıydı, uzun boyluydu, havalıydı. Dudaklarının kenarından ince bir hat çizerek çenesinde toplanan sakalı, yüzüne değişik bir ifade veriyordu. Ben odaya girince koltuğundan kalkıp ayakta karşıladı. Alışılmış, öğrenilmiş nezaket jestleri diye geçirdim içimden. Adını duymuşluğum vardı ama hiç karşılaşmamıştık. Başka bir dünyanın, holdingler, uluslararası şirketler, iş ve finans dünyasının adamıydı. Bir zamanlar babamın da bir ucundan yer aldığı, bana hep yabancı, uzak, itici gelen bir dünya. Gösterdiği koltuğa oturdum. Kendisi de karşıdaki koltuğa geçti. Ne içeceğimi sordu. Ne alırsınız değil, doğal bir edayla ne içersiniz demişti. Sadece su içmek istediğimi söyledim. Kahve içelim dedi samimi bir şekilde. Peki dedim, şekersiz olsun benimki. Sekreterine iki şekersiz kahve söyledi. Çok belirgin olmasa da yabancıya çalan bir şivesi vardı. Kulağım, büyük kulak dedikleri başa bela duyarlılıkta olduğu için aksan kaymalarını, seslerdeki en küçük farklılaşmayı hemen algılarım. Onun konuşmaya başlamasını beklerken çalışma odasına göz gezdirdim. Gözümüzde bu kadar büyüttüğümüz, kapısına gelip sponsorluk dilendiğimiz koskoca sermaye grubunun yönetim kurulu başkanının odasını başka türlü tasavvur etmiştim. Daha görkemli, daha kişilikli, daha modern çizgili. Bu oda ise sanki geçici olarak kiralanmıştı. Sanki yeni taşınılmış da eşyalar henüz gelmemişti. Karşımdaki duvarda ilk bakışta ne olduğunu, neyi tasvir ettiğini çıkaramadığım, karışık desenlerle bezenmiş devasa bir duvar halısı vardı. O zaman odanın boşluğunun o halı için yaratılmış olduğunu, ışıklandırmanın o duvarı aydınlatacak şekilde düzenlendiğini fark ettim. Müzelerde ya da galerilerde koleksiyonun en önemli parçası diğerleri arasından sıyrılıp öne çıksın, görünür olsun diye boş bir mekana, ona özgü bir salona yerleştirilir ya, öyle bir amaç güdülmüştü sanki. İlginizi çekti galiba, dedi. Evet, daha önce de benzer duvar halıları görmüştüm ama bu çok değişik, desenlerin ne olduğunu tam kavrayamadım. Kalkıp duvara yöneldi. İsterseniz gelin yakından inceleyin. Aslanın üzerinde, elinde yılandan kırbaçla tasvir edilen uzun saçlı, uzun sakallı kişi Kureyş'tir. Biliyorsunuz, Zerdüşt dinine göre tanrısal adaletin yeryüzündeki uygulayıcısıdır o. Aslında kendini tanrının temsilcisi ilan etmiş bir bey, bir kral olmalı fikrimce. Vahşi aslanı kırbacıyla dize getirecek kadar güçlü bir kişilik. Karşısında taş örme bir duvara arabaya binermiş gibi binmiş, duvarı yürütme mucizesini gösteren ise Baba Mansur'dur. Biz Bomosur deriz. Efsaneyi bilirsiniz. Bilmiyorum demeye utandım. Sonra bulur kendim okurum diye düşündüm. Peki bu neyin simgesi diye sordum duvar halısının sağ üst köşesindeki at figürünü işaret ederek. Kırat silüetinin içinde usta bir hattat elinden çıktığını benim bile anladığım birbirine dolanmış, iç içe geçmiş yine de kendi yapısını koruyan yazılar vardı. 12 imamın adı dedi. Küheyla'nın içine 12 imamın ismi alileri işlenmiş. O taraflarda yaptığınız türkü derlemesini tesadüfen dinledim. Dersim ruhunu, bölge efsanelerini bildiğinizi varsaydım. Aslında haklısınız. Yöre mitolojisi, daha doğrusu yöre inancı olan Kızılbaş Alevi öğretisi dışarıdan bakana karışık gelir. Ben de uzman değilim, ilgiliyim sadece. Bir an durup ekledi. İlgiliyim yerine oralıyım demem gerekirdi. Kökenimiz o taraflara dayanır. Cehaletimi görüp de sponsorluktan vazgeçer korkusuyla o çalışma bir hayli geride kaldı dedim. Amatör bir işti. Derlemeyi arkadaşlar yaptı. Ben sadece düzenledim. Demek istiyorum ki ben o bölgeyi pek bilmem. Çalışmayı sizin işaret ettiğiniz boyutlarıyla sürdürecektik ama araya başka işler girdi. O derleme de orada kaldı. Tam da bu yüzden yeni projenizle ilgili sponsorluk konusunu konuşmak istemiştim. Artvin Şavşat Yöresi projesi. Başvuru formunda kabataslak anlatmıştım. Evet. Göz attım. Orası da ilginç bir yöre ama beni ilgilendiren Dersim araştırmaları. Üniversiteye karşı bir yükümlülüğünüz var mı bilmiyorum. Sizin de itirazınız yoksa proje bölgesini Doğu Karadeniz'den Dersim'e kaydırabilir miyiz? Daha önce destek verdiğim benzer çalışmalar var. Tümünü bir bütünlük içinde düşünebiliriz. İlk derleme çalışmanızın eksik olduğunu, tamamlanmadığını söylemiştiniz. Böylece daha iyi bir sonuç alınabilir. Şaşırdım. Bu kendine güvenli, kendi istediğini dikte eden tavır da sinirime dokunuyordu. Parayı veririm ama şunu şunu yaparsan, diyordu nazik şekilde. Üniversiteye karşı bir yükümlülüğüm yok. Proje bana ait ama tabii ki uygulama bölgesi değişikliğini bildirmem ve onay almam lazım, dedim ters bir sesle. Ancak teklifinizi düşünmem gerekiyor. Çalışmayı birlikte yürüteceğimiz arkadaşlarıma da danışmalıyım. Artvin Şavşat yöresi için ön çalışma yapmıştık. Daha iyi ya. Kendiniz de yetersiz bulduğunuz Fırat Munzur kayıtları bir ön çalışma sayılır. Devamını getirmek çok daha kolay olur. Yine de karar sizin tabii. Beni cep numaramdan arayabilirsiniz gerek duyarsanız. Sehpanın üzerinde unuttuğumuz soğumuş kahveleri aceleyle yudumlarken yüzümü incelediğini fark ettim. Yüzünüz tanıdık geliyor dedi. Hiç karşılaşmış mıydık? Sanmam. En azından ben hatırlamıyorum. Bir an annemin fotoğraflarından tanıyor olabilirsiniz demek geçti içimden ama hemen vazgeçtim. Annemle övünmenin sırası değildi. Kaç kişilik bir ekip düşünüyorsunuz? Alana 4 kişiden fazlacık bak bu türden çalışmalarda sorun yaratabiliyor. Hem insanları tedirgin ediyor hem de hareket kabiliyetini azaltıyor. İşini iyi yapan 4 kişi ideal ekip sayılır. Ben, 2 asistanım, bir de ses kaydıyla video çekimlerle ilgilenecek bir teknik eleman. Böyle bir öğrencim var. Tabii bir de yerel rehber. Dersim kapalı kutudur. Yabancıya kolay kolay açılmaz. Eski korkular, kadim acılar, sürüp giden çekişmeler. Tahmin ediyorum. O ilk derleme çalışması sırasında oralardan bir arkadaşımız vardı. Ekibin işini kolaylaştırmıştı. Yine de epeyce zorlukla karşılaştıklarını anlatmışlardı. Bu arada siz sanki anlaşmışız gibi konuşuyorsunuz. Yanlış anlamayın. Parayı veririm, istediğimi yaptırırım havasında değilim. Bana bir projeyle başvurdunuz. Ne yapmak istediğinizi siz bilirsiniz. Konuyu seçmek sizin hakkınız. Desteğimi gerçekten ilgilendiğim bir konuya vermek de benim hakkım. Oraların insanıyım. Gençlikte fark edilmiyor. Yaşlandıkça köklerinize dönmek istiyorsunuz. Kimliğinizi aramaya başlıyorsunuz. Hele de o köklerin kurutulduğunun, kimliğinizin silindiğinin farkına varmışsanız buna isyan ediyorsunuz. Bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyorsunuz. Anlıyorum, dedim daha uysal bir ifadeyle. Düşünüp en kısa zamanda döneceğim size. Bekliyorum, dedi odanın kapısına kadar geçirirken. Eve döner dönmez Fırat Munzur derleme çalışmasının ham malzemelerinin bende olup olmadığına baktım. Kayıtların, ilgili yayınların durduğu kitaplık dolabını gözden geçirdim. Pek az şey bulabildim. Buna karşılık Meksika'da, Guatemala'da, Maya etnik müziği üzerine çalışırken derlediğim pek çok malzeme vardı. Fotokopiler, broşür türü kitaplar, notasyonlar, bol bol teyp ve video kaydı. Yurt dışındayken bir konferansta tanıştığım Türkiye'li genç bir adamın belki işinize yarayabilir kaydıyla gönderdiği birkaç sayfalık bir makale ilgimi çekti. İçeriğini hatırlamıyordum. Belli ki önemsememiş, okumamıştım. Makalenin başlığı Dersim Alevi kültüründe dağların suların anlamıydı. Daha sonra okumak üzere bir kenara ayırdım. Akşam günün özetini Ali'ye anlatmadan duramadım. İlginç bir adam dedim. Belki de iş hayatından tanırsın. Ahbaplığı yoktu ama bazı şirketleriyle iş yapmışlardı. Uzaktan tanıyordu. Tunceli bölgesine ilgi göstermesi doğal çünkü ailesi oralı. Güçlü bir aşiretten geldiğini duymuştum, dedi. Sence teklifini kabul etmeli miyim? Doğu Karadeniz'e hazırlanmışken Tunceli yöresi. Ha, bu arada o hep Dersim diyor. Eski adı öyleymiş, sonra Tunceli olmuş. Doğuda bütün yer adları değiştirilmiştir zaten. İlgini çekiyorsa kabul et tabii. Ama bölge şu sıralarda hiç de tekin değil. Terör zaman zaman oralara kayıyor. Çalışmak güç olabilir, engeller çıkabilir. Bölge ne zaman sakinleşecek belli mi? Kendimi bildim bileli oralarda çatışmalar vardır. Bir daha düşüneyim, ekibe de bir sorarım bakalım. Projeyi Tunceli'ye kaydırma fikrine yavaş yavaş ısındığımı fark edince aklıma elinde bölgeyle ilgili malzeme olduğunu yazan meçhul kişi geldi. Belki gerçekten de işimize yarayabilecek bir şeyler vardır, neden olmasın? Gizil bir güç, görünmez bir el, araştırma derleme bölgesini Dersim'e kaydırmam için çabalıyor gibiydi. Hepsi rastlantıydı tabii. Ard arda gelen rastlantılara mistik anlamlar yükleriz, tanrısal bir gücün yönlendirmesini ararız. Çocukluğumdan beri gerçekçi olmuşumdur. Fallar, burçlar, mucizeler ilgi alanıma hiç girmedi. Boş inançlarım yoktur. Şimdilerde batıda mistisizm moda oldu. Modernizmi tukaka demek, entelektüel çevrelerde trendi sayılıyor. Bana göre değil bu yorumlar. Aldığım antropoloji etnoloji eğitimi de mistisizme kapalıydı. Halkların mistik inançlarını araştıracaksın, anlayacaksın ama bilimsel süzgeçten geçirerek yorumlayacaksın. O hafta boyunca meseleyi kafamda evirip çevirip sindirmeye çalıştım. Sonunda yönetim kurulu başkanı holding patronunun o ilginç adamın sekreterini aradım. Verdiği özel kartvizitinde yazan cep numarasını kullanmak istememiştim. Laubali olmaya gerek yoktu. İş ilişkisi, iş ilişkisi gibi gitmeliydi. Sekreter beklediğimin aksine telefonu çabuk bağladı. Buyurun Arya Hanım, ben de kültür fonlarımızın planlamasını yapabilmek için sizden haber bekliyordum. O zaman enstitümüze iyi bir fon ayırmanız gerekecek. Projeyi sizin istediğiniz bölgeye kaydırma onayı çıktı. Kimsenin onay verdiği yoktu. Tercih de, onay da bana aitti ama kolay teslim olmadığımı göstermek istiyordum. Güzel. Ön projeyi tahmini maliyetle birlikte gönderirseniz üzerinde konuşur sözleşmeyi hazırlarız. Bu arada ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Enstitüdeki dersleri, hazırlık çalışmalarını hesaba katarsak bahardan önce mümkün olmaz. Bir de iklim koşulları var, siz daha iyi bilirsiniz. İlkbahar, en iyi konu ilerleyip karlar erimedikçe rahat çalışmak, hatta dağ köylerine ulaşmak bile mümkün olmaz. Mayıs sonunda, daha gerçekçisi Haziran'da alana çıkabiliriz. Uygundur. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaparız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kocama onun da evde olduğu bir hafta sonu anneyi evimize çağırmamız gerektiğini söyledim. Kendiliğinden size geleyim demez o. Davet etmeliyiz. Seninle de tanışmak istediğini söylemişti. Ne garip bir anne kız ilişkiniz var. Önceleri ilişkisizliğinize şaşardım. Şimdi de bu sizli bizli merasimli halinizi. Diva davet bekliyorsa hiç gecikmeden bu hafta sonu yemeğe çağır. Cumartesi akşam yemeğini mesela. Cumartesi akşamı elinde dondurma ve pasta kutularıyla geldi. Çocukların dondurmaya bayıldıklarını unutmamıştı. Giyimi, hali, tavrı o kadar sade, o kadar sıradandı ki. Ali'nin, onu gözünde sen büyütüyorsun, insanüstü bir yaratığa dönüştürüyorsun. Sahnede öyle olabilir, işi bu zaten. Diva olmaya koşullanmış. Gündelik hayatta biraz tatminsiz, biraz sorunlu ama hoş bir kadın demesine hak verdim. Torunlarına getirdiği dondurma ve pastalarla kızına yemeğe gelmiş bu anneannenin, uzun boyu, yaşlansa da yitirmediği tuhaf güzelliği dışında olağanüstü bir yanı yoktu. Eskiden diva kimliğinin üzerinde sert bir kabuk gibi taşırdı. Bu akşam kabuğundan soyunmuştu ya da anneanne rolüne bürünmüştü. Peri kızı, elinde çevreye yıldızlar saçan sihirli sopası, uçuk mavi tüllerden giysisi, beyaz papatyalardan tacı ile karartılmış sahnenin köşesinden kendi ışığıyla aydınlanmış olarak giriyor. Ürkek, yumuşak bir sesle güzel bir şarkı söylüyor. Sahne ışıkları, karşı köşedeki siyahlar giyinmiş kötü cadıyı aydınlatıyor. Büyüleyici bir ses yükseliyor karanlığın içinden. Ürkütücü ve dayanılmaz bir ses. Peri kızı bu sese kapılıp cadının tuzağına düşecek mi? Çocuk oturduğu koltuğa büzülüp iyice küçülüyor. Görmemek için gözlerini kapatıyor. Görüyormuşçasına saniyesi saniyesine izliyor sahneyi. Kulak gözüyle görüyor. Cadı, peri kızını elinden tutmuş, büyülü şarkısına sarmış, bilinmeyen bir yere sürüklüyor. Çocuk büyülü sesin ardından gitmek istiyor. Korku, kuşku, merak. Cadı bir siyah kuş olarak sahneye geri dönüyor. Peri kızının şarkısı uzaklardan duyuluyor. Karanlık ormanın gece kuşları, yarasalar dönüp duruyor sahnede. Gök gürlüyor, trompetler, simballer ve obuaların sesi. Siyah kuşun zafer çığlığı, perde iniyor. İyilik ve kötülüğün mücadelesi, siyah kuş ya da cadı kötülüğü anlatıyor. O annem değil mi? Rol icabı öyle, aslında kötü değil tabii. Kötülük mü kazanıyor? Hayır, bir perde daha var, iyilik kazanacak. Anne mi kaybedecek? Hepsi oyun, masal bu, herkes rol yapıyor. Küçük kız susuyor. Bu müzikten, bu masallardan, ister cadı, ister melek olsun, annenin bütün rollerinden nefret ediyor. Elindeki paketleri girişteki konsolun üzerine bırakırken, çocuklar çikolatalı dondurmayı seviyorlardı, dedi. Bu defa el sıkışmakla kalmadık. Önce bana, sonra çocuklara sarıldı. İçten bir sarılma mıydı, rol icabı bir jest miydi, doğrusu bilmiyorum. Ali her zamanki rahat haliyle biraz arkamızda bekliyordu. Onunla da kucaklaştılar mı fark etmedim. Oğlanlara oyuncak almayı düşündüm ama ne severler bilemedim. Erkek çocukları pek tanımıyorum, dedi salona yürürken. Kızları tanıyor musun anne? Tabii sadece içimden geçirmekle yetindim bunu. Salona girince boydan boya cam pencereden görünen manzara karşısında bir an durdu. İşte o anda yine sahnelerdeki gibiydi. O müthiş aryalarından birini söylemeye hazırlanıyordu sanki. Hoffman'ın masallarındaki Barsarol mesela, evet, en uygunu buydu. İnanılmaz bir manzaranız var. Benden de boğaz çok güzel görünüyor ama burası bambaşka. Masal dekoru gibi. Kız Kulesi, deniz, martılar, gemiler, Sarayburnu, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin üst üste düşen, birbirine karışan, laciverdi gecenin içinde gümüş şamdanlar gibi yükselen minareleri, şehrin çirkinliklerini, pecmürdeliğini, bakımsızlığını siyah bir peçe gibi örten alacakaranlık. Bir masal dekoru gerçekten. Evet, bu manzara için kendimizi şanslı sayıyoruz, dedi Ali. İstanbul yaşanması çok zor bir şehir, trafik derdi, sürekli kargaşa hali, göçle gelen nüfusun yarattığı kaos, gürültü, patırtı. Ama şu pencereden bakınca insan hepsini unutuyor. Buraya oturun lütfen, şu koltuğa. Bütün liman, tarihi yarımada ayaklarınızın altında olacak. Yemekten önce bir içki alır mıydınız anne? Biz Ali ile burada oturup bir kadeh şarap içmeyi pek severiz. Ben ne zamandır alkol kullanmamaya çalışıyorum. Eskiden bir ara fazla içtim galiba. Size eşlik etmek için bir meyve suyu belki. Yemeğe çocuklarla birlikte oturuyoruz. Tam bir aile sofrası. İçimde sıcak duygular var. Her şey nasıl olması gerekiyorsa öyle. O ağır ve az yiyor. İnceliğini korumak için olmalı. Aklımdan geçenleri anlamış gibi açıklama yapıyor. Aslında iştahsız değilimdir ama biraz dikkat etmeye çalışıyorum. İnsan bir yaştan sonra aldığı kiloları kolay veremiyor. Şişman olmayan soprano öğünümü korumam gerek. Aslında sopranolar şişman olur mitosu çoktan bitti ya. Görsellik ön plana geçtiğinden beri gençler incecik artık. Siz her zaman inceydiniz hatırladığım kadarıyla. Bir ara kendimi kapıp koyverdiğim dönemde bayağı şişmanlamıştım. Sonra sanatoryumdaki tedavi sırasında hem güçten düşürmeyecek hem de zayıflatacak çok iyi bir diyet uyguladılar. Kendime geldim. Hangi tedavi diye sormuyorum. İlk görüştüğümüzde de bir şeyler sevdirmeye çalışmıştı bu konuda. Belki de anlatmak istiyor. Yüreğine ağır gelen, paylaşarak hafifleyebileceği bir konu bu belki. Ama cesaret edemiyorum sormaya. İleride kendisi isterse anlatır. Sen bana çekmişsin. Aynı incelik, aynı boy. Vücut yapım anneme hiç benzemez. O etine dolgundu, tombalaktı. Sen babama benzerdin. Sen de büyük babana çekmişsin. Yine de genetiğe pek güvenmemeli. Yaşlandıkça insanın bünyesi değişiyor. Görünüşüne bakılırsa bizim oğlanlar benim anne tarafıma çekmişler diye söze karışıyor Ali. O da kiloludur. Şişman olmayan soprano dediniz ya, haklısınız. Gençler belki daha farklı şimdi ama eskiden opera sanatçısı dediniz mi? Şişman, iri, eni konu yapılı kadınlar gelirdi akla. Çoğu öyleydi. Maria Callas bile hatırladığım kadarıyla önceleri çok şişmandı. Sonra sıkı rejim yaparak zayıflamıştı. Biraz hormonal, biraz da göğüs boşluğunun geniş olmasıyla ses organları ile ilgili bir şey bu. Ama artık tablo değişti. Ses eğitimi de ilerledi. Birden bu sönük, anlamsız sohbetten sıkılıyorum. Size sözünü ettiğim derleme projesi vardı hani. Bilmem hatırlıyor musunuz diyorum. Ben Artvin Şavşat tarafını düşünmüştüm. Kafamda o projeyi o bölgeye göre kurmuştum. Sponsor firma bölgeyi değiştirmemi önerdi. Fırat Munzur yöresi büyük patronun deyişiyle Dersim bölgesi derlemelerine fon ayırabileceğini söyledi. Oralarda daha önce çalıştığına göre senin için daha iyi. Oralarda çalıştığımı söyleyemem. Bölgeden şöyle bir geçmiştim. Zaten o işe arkadaşlara yardım için girmiştim. Derlemeci de değilim. Sadece düzenleme aşamasında bir çeşit danışmanlık yaptım. Bu defa başka bir yere yönelmek istiyordum. Bilmediğim ezgiler, bilmediğim ritimler, çalışılmamış bakir yöreler. Bütün ömrünü versen tek bir bölgeyi bile tamamlayamazsın. Noktayı koydum diyemezsin Arya. Sizin o kaseti birkaç kez daha dinledim. Benim alanım değil. İddiayla söyleyemem ama eksik geldi bana. Oradaki kadın sesi muhteşemdi ancak o türkü otantik değildi, aranjmandı. Senin iddian köklere inmek, aslına varmak değil mi? Evet ama o kaset ticariydi. Tabii ki etnik müzik araştırmalarında farklı kayıtlar yapıyoruz. Benim demek istediğim sese yansıyan ruhu yakalamak için derinlere inmek gerektiği. Çocukluğum doğuda geçmişti. Ali'ye dönüyor. Belki biliyorsunuzdur babam Arya'nın dedesi yani subaydı. Van'da, Bingöl'de, Erzincan'da o bölgelerde dolanıp durmuştuk ben çocukken. O zaman bile oraların farklı havasını hissetmiştim. Efsanelerle örülmüş, destansı bir ruh hali, farklı bir dünya. Medeniyetin kıyısında vahşi, ilkel, yabancı. Böyle olduğu için de çekici, büyüleyici. Arya'nın yerinde olsam sponsorun önerisine itiraz etmezdim. Eğer bu projeyi gerçekleştirmek istiyorsam itiraz etme şansım yok zaten. Adam ille de oralar diye tutturdu. Bölgede çalışmak şu günlerde biraz güç, yine karışmış o taraflar. Ama evet galiba haklısınız. Güçlüklere değecek bir çalışma olabilir. Aklıma elinde Munzur çevresiyle ilgili zengin bir arşivi olduğunu söyleyen meçhul kişinin maili geldi. Sormanın tam zamanı. Bu arada biri e-posta adresimi bulmuş, bir mail atmış. Bölgeyle ilgilendiğimi bildiğini, elinde önemli bir arşiv olduğunu yazıyor. Hiçbir maddi talebim yoktur diye bitirmiş notunu. Sizin toplayıcıyı hatırladım da. Enteresan. Hiçbir maddi talebim yoktur yazıyor ha. Benim toplayıcı da öyle yazmıştı ilk mailinde. Doğruydu da hiçbir maddi talebi olmadı gerçekten. Tuhaf. Yemekten sonra çalışma odama geçelim. Bilgisayarımda göstereyim gelen e-postayı. Belki siz çözersiniz şifresini. Yemekten sonra dondurmasının yanına kahve istemedi. Kahve uykusunu kaçırıyordu. Bitki çayı tercihen Melisa varsa. Melisa yoktu. Taze ıhlamur, limon çiçeği karışımı bir çay yaptım. Hadi şu maili göster, merak ettim, dedi. Birlikte çalışma odasına geçtik. Bilgisayarı açtım. Meçhul kişinin mailini buldum. Bu o, dedi. Şöyle bir baktıktan sonra. Nereden anladın dersen, mail adresi bir kadın adıydı. Sanırım karısının mailini kullanıyor. Ihlamurundan bir yudum alırken dalgın bir edayla, seni nereden ve neden buldu, işte bu ilginç, diye mırıldandı. Çalışma odama göz gezdirdi. Duvarlardaki kitaplıklarda pek de düzenli olmayan, orada süs için durmadıkları besbelli kitaplara, dosyalara baktım. CD raflarını, üst üste yığılı kasetleri, bir köşede düzenlenmek için bekleyen dosyaları, kağıtları gördü. ''Bilim kadını olmuşsun.'' dedi. Alaycı mı, iltifatkar mı olduğunu seçemediğim bir sesle. Tam odadan çıkarken birden aklına gelmiş gibi, ''O şeylere baktın mı?'' diye sordu. ''Anneannenin babana verdiği, sende olduğunu söylediğin eski ıvır zıvırı.'' Yine unutmuştum. ''Çok özür dilerim.'' dedim. ''İlk fırsatta bakacağım. Geçtiğimiz hafta hiç vaktim olmadı. Çok unutkanım. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Evi aramam gerekecek. Gerçekten özür dilerim.'' Öylesine sordum işte, acelesi yok. 16. ayrımın sonu, sayfa 252.